Ayrım
102.
Smurov birden "Ben de öyle düşünüyorum." diye bağırdı. Kolye yüksek sesle "Öyleyse hiç suçu yokken mahvolacak." dedi. "Mahvolsa bile mutlu sayılır. İmreniyorum ona." Alyosha şaşırmıştı. "Ne diyorsunuz? Olur mu öyle şey? Niçin?" Kolya heyecanlı, "Ah," dedi, "gerçek uğruna kendimi feda etmek fırsatı bir gün benim elime geçse." Alyosha, "Ama böyle bir durumda böylesine yüz kızartıcı, korkunç bir biçimde değil." "Elbette, bütün insanlık uğruna ölmek isterdim. Yüz karısını falan da umursamadan. Nasıl olsa kalıcı değiliz bu dünyada. Abinize saygı duyuyorum." Bir zamanlar Troya'yı kimin kurduğu sırrını çözen çocuk birdenbire "Ben de" diye haykırdı. Tıpkı o zamanki gibi kulaklarına kadar kızardı gene. Alyosha odaya girdi. Beyaz tülden fırfırlarla süslü açık mavi tabutta Ilyusha kolları kavuşturulmuş, gözleri kapalı yatıyordu. Kupkuru yüzünün çizgileri hemen hiç değişmemişti. Çok tuhaftır, ceset kokmuyordu. Yüz anlatımı ciddi, sanki dalgındı. Özellikle göğsünün üzerine çaprazlama koyulmuş, mermerden yontulmuş gibi beyaz kolları güzeldi. Elleri, tabutun içi dışı Lise Hohlakova'nın sabah erkenden yolladığı çiçeklerle doluydu. Daha önce Katerina Ivanovna'dan da gelmişti çiçek. Alyosha odaya girdiğinde yüzbaşı bu çiçekleri titreyen elleriyle biricik oğlunun üzerine serpiyordu. Alyosha şöyle bir baktı, o kadar. Zaten hiç kimseye, hasta bacaklarının üzerine doğrulup ölen oğluna daha bir yakından bakmak için çırpınan, gözyaşları içindeki yarı deli karısına, anacığına bile bakmıyordu. Ninochka'yı çocuklar sandalyesiyle kaldırıp tabutun iyice yanına getirmişlerdi. Kızcağız başını kardeşinin tabutuna dayamış öyle duruyor, belki de sessiz sessiz ağlıyordu. Snegirev'in yüzünde heyecanlı ama sanki şaşkın, aynı zamanda hırslı bir anlatım vardı. Hareketlerinde, kopuk kopuk sözlerinde delice bir hava dikkati çekiyordu. İkide bir Ilyusha'ya bakarak yüksek sesle "Anam babam, canım evladım" diye yineliyordu. Ilyusha daha ölmeden de hep "Anam babam, canım evladım" derdi ona. Deli anacık hıçkırıklar arasında yalvarıyordu kocasına. "Bana da ver çiçek babacığım. Onun elindeki şu beyazı istiyorum." Ilyusha'nın elindeki küçük beyaz gül pek mi hoşuna gitmişti? Yoksa oğlunun elinden onu anımsatacak bir şey mi almak istemişti? Her nedense zavallı kadın elini güle uzatarak çırpınıp duruyordu. Snegirev sert bir sesle "Olmaz" diye bağırdı. "Hiç kimseye hiçbir şey vermem. Onundur çiçekler, senin değil. Hepsi onundur, hepsi." Ninochka gözyaşlarıyla ıpıslak yüzünü kaldırdı birden. "Babacığım, ver anneme çiçeği." "Vermem, hele ona hiç vermem." Sevmiyordu Ilyusha'yı. Oyuncak topu almıştı elinden o zaman, yavrum da vermişti. Ilyusha'nın topu annesine verişini anımsayan yüzbaşı birden sesli sesli ağlamaya başladı. Zavallı deli kadın da elleriyle yüzünü kapamış, sessiz sessiz ağlıyordu. Yüzbaşının tabutu bırakmaya hiç niyeti olmadığını artık iyice anlayan çocuklar birden tabutun çevresini aldılar, kaldırmaya başladılar. Snegirev, "Kilisenin bahçesine gömülmesini istemiyorum" diye haykırdı. "Taşın, taşımızın yanına gömeceğim onu. Ilyusha öyle söylemişti bana, götüremezsiniz onu." 3 gündür hep aynı şeyi, Ilyusha'yı taşın yanına gömeceğini söylüyordu. Alyosha, Krasotkin, ev sahibesi, ev sahibesinin kız kardeşi, öteki çocuklar kandırmaya çalışıyorlardı onu. Yaşlı ev sahibesi sert, "Daha da neler" dedi. "Taş diplerine linç edilmiş lanetlileri gömerler a oğlum. Kilisenin bahçesi kutsal yerdir. Her geçen dua eder orada yatanlar için. Kilisede okunan ilahilerin hepsini başucunda okuyorlarmış gibi tane tane duyacak Ilyusha'cığın. Sonunda nereye isterseniz götürün" der gibi kolunu salladı yüzbaşı. Çocuklar tabutu kaldırdılar ama annesinin yanından geçerken durdular. Kadıncağız İlyuşacı'yla vedalaşsın diye biraz indirdiler. Hasta kadın, 3 gündür uzaktan baktığı sevgili yavrusunun yüzünü, birden böylesine yakınında görünce zangır zangır titremeye, ak saçlı başını çıldırmış gibi öne arkaya sallamaya başladı. Ninoçka, "Anneciğim," diye seslendi, "kutsa onu, öp." Ama Beriki makine gibi durmadan başını sallıyor, hiçbir şey söylemeden göğsünü yumrukluyordu. Dayanılmaz kederinden yüzünü buruşturmuştu. Tabutu gene kaldırdılar. Ninoçka, tabutu yanından geçirirlerken kardeşini dudaklarından son bir kez daha öptü. Alyosha, dışarıda ev sahibesine geride kalanlara göz kulak olmasını söylüyordu ki, kadın sözünü bitirmeye komadı onu. Ağlayarak, "O kadarını biliriz artık," dedi, "biz de Hristiyanız." Kilise pek uzak sayılmazdı. 300 adım var yoktu. Hava açık, sakindi. Soğuktu ama dondurucu bir soğuk değildi bu. Çan sesi hala duyuluyordu. Snegirev sırtında iyice eskimiş, kısa, yazlık denecek kadar ince paltosu, başı açık, geniş kenarlı, yumuşak, gene pek eski şapkası elinde, telaşlı, bitkin bir durumda tabutun arkasından koşuyordu. Ne yaptığının kendi de farkında değildi. Kah birden elini uzatıp tabutu önde tutuyor, taşıyanlara engel olmaktan başka bir şeye yaramıyordu bu. Kah yanda koşuyor, tutacak bir şey arıyordu. Karın üzerine bir çiçek düştü. Onu yerden almaya öyle bir koşuşu vardı ki, gören çok önemli bir şey düştü sanırdı. Birden dehşet içinde, "Ekmek kabuğunu, ekmek kabuğunu unuttuk," diye bağırdı. Ama çocuklar ekmek kabuğunu demin evde aldığını, cebine koyduğunu anımsattılar ona. Birden elini cebine soktu, kabuğun orada olduğunu anlayınca rahatladı. Hemen Alyosha'ya açıkladı durumu. "İlyuşacım," söyledi, "İlyuşacım. Bir gece yatıyordu, ben de başucunda bekliyordum. Birden şöyle söyledi bana. Babacım, mezarımı örttüklerinde üzerine bir parça ekmek kabuğu ufala. Serçeler gelsin yesinler. Seslerini duyar, yalnız olmadığıma sevinirim." "Çok iyi," dedi Alyosha, "sık sık yapmalısınız bunu." Yüzbaşı canlanmış gibi, "Her gün, her gün," diye kekeledi. Sonunda vardılar kiliseye, tabutu ortaya koydular. Çocuklar çevrelediler onu, ayin bitinceye dek başları önlerinde beklediler. Pek eski, fakir bir kiliseydi bu. İkonların çoğu örtüsüzdü. Ama böyle kiliselerde insan daha bir verir kendini duaya. Ayin sırasında Snegirev biraz yatıştı gibi. Ama o şuursuz, şaşkın telaşa arada bir kapılıyordu gene. Kah tabuta yaklaşıp örtüsünü, ölünün başındaki tacı düzeltiyor, kah şamdanda devrilen bir mumu koşup kaldırıyor, yerine dikmek için uzun süre uğraşıyordu. Sonra sakinleşiyor, tabutun önüne geçip endişeli, şaşkın, uslu uslu duruyordu. Havarilerin yaptıklarının okunmasından sonra yanında duran Alyosha'ya bunu pek öyle iyi okumadıklarını fısıldadı ama düşüncesini açıklamadı. Ulu melek ilahisine o da katıldı ama sonuna kadar söylemedi. Diz çöktü, alnını mermer kaplı yere yapıştırdı, uzun süre öyle kaldı. Sonunda af duasına geldi sıra, mumları dağıttılar. Çılgına dönmüş baba gene telaşlandı ama dokunaklı, insanın içini ürperten ilahi ruhunu sarstı. Birden büzüldü, sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Önceleri sessiz ağlıyordu, sonunda koyverdi hıçkırıklarını. Ölüyle vedalaşma, tabutun kapağının örtülme zamanı gelince İlyuşacığın üzerine kapandı, dudaklarından peş peşe öpmeye başladı. Sonunda yatıştırdılar onu, merdivenlerden iniyorlardı ki birden elini uzatıp tabutun üzerinden birkaç çiçek aldı. Elindeki çiçeklere bakıyordu, yeni bir şey gelmişti aklına sanki, bir an için önemli olanı unutmuş gibiydi. Dalıp gitmişti. Tabutu kaldırıp mezara götürürlerken karşı koymadı artık. Mezar kiliseye yakın, pahalı olanlardandı. Katerina Ivanovna ödemişti parasını. Törenden sonra mezarcılar tabutu çukura indirdiler. Snegirev elinde çiçeklerle çukurun içine o kadar eğildi ki Korkuya kapılan çocuklar arkadan paltosunun eteğine yapışıp cekelemeye başladılar. Ama artık olup bitenin farkında değildi sanki yüzbaşı. Çukur örtülürken dökülen toprağı endişeyle göstererek bir şeyler söylemeye başladı. Ama hiç kimse anlayamadı ne dediğini. Biraz sonra birden sustu zaten. Mezarın örtülmesi bitince ekmek ufalamasını anımsattılar ona. Birden aşırı bir heyecana kapıldı. Ekmek kabuğunu çıkardı cebinden, ufalayıp ufalayıp mezarın üzerine atmaya başladı. "Gelin kuşlar, gelin serçecikler," diye mırıldanıyordu. Çocuklardan biri elinde çiçekler varken rahat ufalayamayacağını, tutması için onları birisine vermesini söyledi. Ama yüzbaşı çiçeklerini elinden almak istiyorlarmış gibi ürperdi birden. Mezarın üzerine bıraktı, her şeyin tamam olduğunu, ekmeğin ufalandığını görünce birden döndü, sakin sakin eve doğru yürüdü. Ama adımlarını gittikçe sıklaştırıyordu, sonunda koşmaya başladı. Çocuklarla Alyosha peşini bırakmıyorlardı. Birden yüksek sesle, "Anacığıma çiçek götürüyorum," dedi. "Anacığıma çiçek götürüyorum, gücendirdik anacığımı." Birisi şapkasını giymesini, bu soğukta hasta olacağını söyledi. Yüzbaşı bunu duyunca şapkasını öfkeyle karın üzerine fırlattı. "İstemiyorum, şapka istemiyorum." Sumurov yerdeki şapkayı aldı, arkası sıra götürmeye başladı. Çocukların hepsi ağlıyordu. En çok da Kolya'ya Troya sırrını çözen çocuk. Elinde yüzbaşının şapkasıyla koşan Sumurov da ağlıyordu ya, koşarken yolun kenarında karların arasında gözüne ilişen bir kiremit parçasını alıp, üstlerinden geçen serçe sürüsünü atmayı da ihmal etmemişti. Vuramadı kuşkusuz, koşmayı sürdürdü. Yarı yolda birden durdu Snegirev, şaşırmış gibi bir an bekledi. Hızla geri dönüp kiliseye doğru koşmaya başladı. Ama çocuklar hemen yetiştiler arkasından. Kolundan eteğinden asılarak durdurdular onu. Yüzbaşı bitkin, karların üzerine yığıldı, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. "Anam babam, İlyuşacığım, biricik yavrum." Alyosha ile Kolya kaldırmaya, yatıştırmaya çalışıyorlardı onu. Kolya, "Yüzbaşım yeter artık, erkek dediğin her şeye katlanmalıdır," diye mırıldanıyordu. Alyosha da, "Çiçekleri bozuyorsunuz," diyordu. "Oysa anacığınız bekliyor onları. Demin İlyuşa'nın tabutundan çiçek alıp vermediniz ona," diye oturmuş ağlıyordur şimdi. İlyuşacığın yatağı da hala öyle duruyor. Snegirev birden anımsamıştı. "Evet, evet, anacığıma gidelim." Sonra dehşet içinde, "Ya kaldırırlarsa yatağını," diye kekeledi. "Ya kaldırırlarsa?" Yatağı gerçekten kaldıracaklarından korkuyormuş gibi gene eve doğru koşmaya başladı. Ev yakındı zaten, hep birlikte girdiler içeri. Snegirev odanın kapısını açar açmaz, biraz önce öylesine sert davrandığı karısına koştu. Karların içinde çırpınırken zedelediği donmuş çiçekleri ona uzatıp, "Anacığım, biricik anacığım," dedi. "İlyuşa çiçek yolladı sana. Al benim hasta anacığım." Tam bu anda köşede, İlyuşa'nın yatağının önünde, oğlunun yan yana duran eski, rengi atmış, derisi buruşmuş, yamalı çizmeleri ilişti gözüne. Ev sahibesi koymuştu onları oraya. Kollarını havaya kaldırıp çizmelerin yanına koştu, yere diz çöktü, bir tekini aldı, dudaklarına götürüp öptü, öptü. Bir yandan da, "Anam babam, İlyuşacığım, biricik evladım, nerede şimdi ayacıkların?" diye ağlıyordu. Zavallı deli kadın yürek paralayıcı bir sesle, "Nereye götürdün onu?" diye bağırmaya başladı. "Nereye götürdün onu?" Ninochka da ağlamaya başlamıştı. Kolya koşarak çıktı dışarı, öteki çocuklar da bir bir çıktılar. En son çıkan Alyosha oldu. "Bırakın doyasıya ağlasınlar," dedi Kolya'ya. "Bu durumda kimse dindiremez acılarını. Biraz burada bekleyelim, sonra gireriz içeri." Kolya, "Evet," dedi, "dayanılacak gibi değil." "Kimse duymasın," diye birden alçalttı sesini. "Biliyor musunuz Karamazov," diye ekledi, "çok üzülüyorum. Onu şu anda hayata döndürebilmek için her şeyimi verirdim." "Ben de," dedi Alyosha. "Ne dersiniz Karamazov, bu akşam gelsek mi? Gene çekecektir kafayı." "Olabilir. Yalnız ikimiz gelelim yeter. Annesi ve Ninoçka ile bir saat otururuz. Hepimiz gelirsek dertlerini tazeleriz. Ev sahibesi içeride sofra hazırlıyor. Anma yemeği verecekler galiba. Papaz da gelecekmiş. Şimdi oraya uğramamız gerekiyor mu Karamazov? Elbette. Çok tuhaf bir şey bu Karamazov. İnsan böylesine üzgünken öte yandan sofra kuruluyor, bir takım börekler falan yeniyor. Dinimizin aklımın ermediği bir özelliğidir bu. Troya sırrını çözen çocuk yüksek sesle atıldı birden. Balık da vereceklermiş. Kolya sinirli bir tavırla kesti sözünü çocuğun. Rica ederim Kartaşov, sizinle konuşulmuyor, hatta dünyada varlığınızla ilgilenilmiyorken saçma sözlerinizle girmeyin araya. Çocuğun yüzü kıpkırmızı oldu. Bir şey söylemeye cesaret edemedi. Yolda yavaş yavaş yürüyorlardı. Sumurov birden, işte İlyusha'nın taşı diye haykırdı. Bu taşın yanına gömmek istiyorlardı onu. Taşın yanında durdular, hepsi susmuştu. Alyosha taşa bakıyordu. İlyusha'cığın burada babasının boynuna sarılıp ağladığı, hıçkırarak baba, babacım, nasıl hakaret etti sana diye bağırması üzerine, bir zamanlar Sinegirev'den dinledikleri gelmişti aklına. Birden sarsıldı. Yanındaki okulluların, İlyusha'cığın arkadaşlarının sevimli, içtenlikle parlayan yüzlerine ciddi, ağırbaşlı baktı. Baylar dedi, burada bu taşın yanında bir konuşma yapmak istiyorum size. Çocuklar hemen çevresini aldılar, soru dolu bakışlarını yüzüne diktiler. Baylar, kısa bir zaman sonra ayrılacağız. Şimdilik iki abim var ya, bunlardan biri sürgüne gidiyor, öteki de ölümle pençeleşmekte. Yakında gideceğim buradan, belki dönüşüm çok çok uzar. Ayrılmadan önce sizinle burada, İlyusha'cığın taşının yanında söz verelim birbirimize. Önce İlyusha'yı, sonra birbirimizi unutmayacağımıza yemin edelim. Hayatta başımıza ne gibi olaylar gelirse gelsin, hatta 20 yıl birbirimizi görmesek, bir zamanlar taşladığımız zavallı çocuğu köprünün altında anımsıyor musunuz? Sonra nasıl sevdiğimizi, nasıl toprağa verdiğimizi unutmayalım. Temiz kalpli, cesur, iyi bir çocuktu. Babasının uğradığı acı hakaret gururuna dokunmuş, onu isyan ettirmişti. Ömrümüzün sonuna dek unutmayalım İlyusha'cığı baylar. Büyük mevkilere erişmiş, önemli işlerin adamları da olsak, felaketten yakasını kurtaramayan zavallılar da, gene unutmayalım şu andaki mutluluğumuzu. Bizi olduğumuzdan iyi yapan o zavallı çocuğa duyduğumuz sevginin, tatlı huzur veren duygusunu hiç unutmayalım. Yavru güvercinlerim benim. İzin verin de böyle çağırayım sizi. Yavru güvercinlerim diyeyim. Çünkü şu anda sevimli pırıl pırıl yüzlerinizle güvercin yavrularına çok benziyorsunuz. Evet, yavru güvercinlerim benim, sevgili çocuklarım. Belki de anlamıyorsunuz sözlerimi. Çünkü çoğunlukla anlaşılmaz ne söylediğim. Ama gene de unutmayın bu söylediklerimi. Sonra bir gün hak verirsiniz bana. Şunu hiç unutmayın. Kişinin geleceği için iyi bir anıdan, özellikle çocukluktan, baba evinden kalma bir anıdan daha yüce, güçlü, sağlam, yararlı bir şey yoktur. İyi bir insan olmanız için çok öğüt verirler size. Ama çocukluktan kalma güzel, kutsal bir anı, iyi insan olma yolunda size en büyük yardımcıdır. Böyle anları bol olan bir kimse kurtulmuş demektir. Belleğimizde iyi bir tek anı kalmış olsa bile, bir gün gelir bu anımız mahvolmaktan kurtarır bizi. Belki kötü insan bile oluruz ileride. Kendimizi kötülüklerden kurtaracak gücümüz olmayacak. İnsanların gözyaşlarını alaya alacağız. Demin Kolya'nın dediği gibi, bütün insanlar için acı çekmek istiyorum diyenleri küçümseyeceğiz. Ne kadar kötü olursak olalım, Tanrı korusun hepimizi böyle bir felaketten, İlyusha'yı toprağa verişimizi, onu son günlerde nasıl sevdiğimizi, şu taşın yanındaki bu içten konuşmamızı anımsadığımızda, şimdiki iyi duygularımızla alay etmeyi, en kötümüzün, en kalpsizimizin, böyle bir şey olursa elbette, içi götürmeyecektir. Hatta bu iyi anımız aklını başına almasına, kendi kendisine, Evet, o zaman iyi, cesur, dürüsttüm demesine neden olacaktır belki. Varsın gülsün hem, önemi yoktur bunun. İnsanoğlu iyiye, güzele çoğunlukla gülmüştür. Düşüncesizliğinden gelir bu. Ama şuna inanın ki baylar, gülerken için içinde şöyle geçirir kalbinden. Hayır, gülmekle hiç iyi etmedim, böyle şeylere gülünmez. Kolya gözleri çakmak çakmak, söylediğiniz gibi unutmayacağız bunu Karamazov diye bağırdı. Anlıyorum sizi. Öteki çocuklar da heyecanlanmış, bir şeyler söylemek istiyorlardı ama tuttular kendilerini, duygulu bakışlarını konuşmacıya diktiler. Alyosha konuşmasını sürdürdü. Bunları kötü olabileceğimizden korktuğum için söylüyorum ama ne diye kötü olalım değil mi baylar? Her şeyden önce iyi yürekli olacağız, sonra dürüst. En sonra da birbirimizi hiç unutmayacağız. Gene söylüyorum bunu. Kendi adıma söz veriyorum size baylar, ömrümün sonuna dek hiçbirinizi unutmayacağım. Şu anda bana dönük bu yüzler 20 yıl sonra belleğimde olacak. Demin Kolya varlığıyla ilgilenmediğimizi söyledi Kartaşof'a. Oysa Kartaşof'u yüzünün Troya'yı kimin kurduğunu bildiğini söylediği zamanki gibi artık kızarmadığını, güzel, tatlı, pırıl pırıl gözleriyle bana bakışını unutabilir miyim hiç? Baylar, sevgili dostlarım, İlyuşacık gibi yüce duygulu, gözü pek, Kolya gibi zeki, büyüyünce daha zeki olacaktır. Cesur, soylu, Kartaşof gibi alçak gönüllü, akıllı, sevimli olalım. Niçin yalnız Kolya ile Kartaşof'u örnek gösteriyorum? Hepiniz öylesiniz. Bundan böyle hepiniz kalbimin en yakın dostlarısınız baylar. Siz de beni sevin. Ömrünüzün sonuna dek unutmayacağımız, unutmamaya kararlı olduğumuz, bizleri birleştiren bu yüce duyguyu kimdir? İyi yürekli, sevimli, bizler için çok değerli çocuk İlyuşacık'tan başka kimdir bize kazandıran? Hiçbir zaman unutmayacağız onu. Ömrümüzün sonuna dek anılarımızda yaşayacak. Çocuklar duygulanıp hep birden bağırmaya başladılar. Evet, ömrümüzün sonuna dek. Yüzünü, giysilerini, eski çizmelerini, tabutunu unutmayacağız hiç. Zavallı günahkar babası için bütün arkadaşlara karşı koyuşu çıkmayacak aklımızdan. Çocuklar gene bağırdılar. Çıkmayacak, çıkmayacak. Cesur, iyi yürekli bir çocuktu. Kolya, ah diye haykırdı, ne çok severdim onu. Ah yavrularım, sevgili dostlarım, hayattan korkmayın hiçbir zaman. İnsan iyi, doğru bir şey yapınca ne güzeldir hayat. Çocuklar heyecanla onayladılar. Evet. Kendini tutamayan birisi Kartaşoftu bu galiba. Karamazov diye haykırdı. Sizi çok seviyoruz. Ötekiler de katıldılar. Sizi çok seviyoruz Karamazov, çok seviyoruz. Birçoğunun gözleri yaşarmıştı. Kolya coşmuştu. Yaşasın Karamazov diye haykırdı. Alyosha duygulanmıştı. Rahmetli dostumuzun da toprağı bol olsun dedi. Karamazov diye bağırdı Kolya. Dinimizin öldükten sonra dirilip yeniden birbirimizi göreceğimizi söylediği doğru mudur? İlyuşacığı görecek miyiz bir daha? Alyosha hafifçe gülümsedi, duygulu. Elbette dirileceğiz, elbette göreceğiz dedi. Olanları neşeyle anlatacağız birbirimize. Kolya tutamadı kendini. Ah ne iyi olacak diye haykırdı. Şimdi konuşmayı bırakıp anma yemeğine gidelim. Börek yiyeceksiniz diye canınız sıkılmasın. Eski, çok eski bir gelenektir bu. Hem iyi yanları da vardır. Alyosha gülümsedi. Hadi gidelim artık. El ele yürüyelim. Kolya heyecanla bir kez daha bağırdı. Ömrümüzün sonuna dek böyle el ele olalım. Yaşasın Karamazov. Öteki çocuklar bir kez daha katıldılar ona. Kitabın sonu. 1 Nisan 2005. Sayfa 795.